Merhaba, İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
Burada edebiyat konuşacağız, yazarlarla bir araya geleceğiz. Bir nevi nasıl yazılır, nasıl yazdığınız sorusunun cevabını almaya çalışacağız. Tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz yazarlardan. İlk programda da Ahmet Ümit'i konuk edeceğiz. Yapmak istediğimiz programın bir formatı var elbette, her programın olduğu gibi. Onu da Can Kozanoğlu anlatsın.
Evet, programın... Daha doğrusu podcast mi demek lazım biz? Ben daha eski kuşak olduğum için tam terminolojiyi her zaman oturtamıyorum. Seçtiğimiz kitapların ilk sayfasından yola çıkarak kitapların yazım öyküsünü, hem kitapların içini konuşacağız hem de yazım öyküsünü konuşacağız. Yazım öyküsünü konuşmaktaki hevesimizin sebebi şu, bir tür de yazı atölyesi olsun istiyoruz. Yani bu kitaplar nasıl yazılıyor, nasıl başlanıyor? Hep denir ya, en zoru ilk satırdır, ilk satırı yazdıktan sonrası gelir diye. Gerçekten öyle mi? Mesela benim kişisel tecrübelerim de çok öyle değil ama işte bunları yazarlara ayrı ayrı soracağız. Pratikli bir yazı atölyesi değil ama seminerli, sohbetli bir tür yazı atölyesi olsun istiyoruz. Bunun için de Ahmet Ümit'i çok istiyorduk gelsin. Biraz da naz olur mu diye korkuyorduk ama... hiç naz yapmadan geldi, sağ olsun, var olsun. Hoş geldin Ahmet Ümit.
Hoş bulduk. Hayırlı olsun.
Çok teşekkürler. İlk programı sizinle yapıyor olmak da hakikaten çok hoş oluyor bizim için. Şimdi sizin bu arada şöyle yapacağız. Okunmuş kitaplarınız var. Storytel uygulamasında. Hatta en çok sizin kitaplarınız okunmuş. 8 kitabınız var bu uygulamada. Sizin seçtiğiniz kitap İstanbul Hatırası. İstanbul Hatırası'nın ilk sayfasını, programın adı da böyle olduğu için ilk sayfasını dinleyelim. Sonra ilk sayfanın yazım hikayesinin, yazılma hikayesinden başlayarak birazcık kitabı ve nasıl yazdığınızı konuşalım. Önce bu bölümü dinleyelim. Sonra sohbet edelim.
Bizantiyon, Kral Bizas'ın efsanevi kenti. Tanrı krala bakıyordu. Kutsanma töreniydi. Şükran günü, bedel anı, saygı zamanı. Tanrı kutsal bir armağan olarak sunmuştu bir kartal başı gibi denize uzanan bu güzel ülkeyi onlara. Rüzgar büyülü bir güçle doldurmuştu gemilerinin yelkenlerini. Toprak doğurgan bir kadın gibi ekilen tohumları nefis yemişlere dönüştürmüştü. Deniz cömert bir bahçe olup balıkların en lezzetlisini vermişti onlara. Tanrı belayı uzak tutmuştu halkından. Şimdi sıra ondaydı. Kral olmanın gereğini yerine getirmeli, üzerine düşeni yapmalı, sözünü tutmalıydı. Enli keskin kılıcını kavradı. Tanrı krala bakıyordu. Küçük alan süt mavisi bir aydınlıkla kaplanmıştı. Ortalık deniz kokuyordu. Ateş gibi yanan geniş alnında nemli bir serinlik hissetti. Aynı serinliği sunağın yanında bekleyen genç boğa da hissetti. Hayvanın bütün bedeni ürperdi. Genç boğayı güçlükle zapt eden 4 savaşçının 4'ü de ürperdi. Boğanın bir adım gerisindeki kahin de ürperdi ama kral ürpermedi. Ne rüzgarın görünmez dokunuşuna aldırdı, ne tüyleri diken diken eden serinliğe. Kılıcını usulca kaldırarak yaklaştı. Tanrı krala bakıyordu. Kral huzura varınca durdu, saygıyla başını kaldırdı. Tanrı'nın elindeki 3 uçlu yabaya dikti gözlerini. Bir vuruşta koca ülkeyi denizin dibine yollayan o korkunç silah. Yüreğindeki saygı korkuya dönüştü. Bakışlarını hızla kaçırdı Tanrı'dan. Bir an meydanda her şey durdu. Denizden esen rüzgar, siyah derisi öfkeyle seyiren boğa, boğayı tutan askerler. Bir an ürkütücü bir sessizlik çöktü her yana. Biraz daha beklerse bu sessizlik kalıcı bir lanete dönüşecek, biraz daha beklerse Tanrı'yı öfkelendirecekti. Hemen söze başlamalıydı. Daha fazla beklemek olmazdı.
Evet, ilk sayfa böyle. Storytel'de 8 tane seslendirilmiş kitabın var. Niçin bunu seçtin? Çünkü biz sana sorduk hangisinin ilk sayfasından girelim konuşmaya diye. Sen İstanbul Hatırası'nı seçtin. Niçin?
Vallahi İstanbul Hatırası benim en çok beğenilen kitaplarımdan biri. En fazla yabancı dile çevrilen kitaplardan. Galiba 20 dile falan çevrildi. Ve en fazla da yabancı ülkelerde ilgi gören Almanya'da, Yunanistan'da, Arap ülkelerinde ilgi gören kitaplardan biri.
Şöyle bir şey var mı? Özür dilerim. Tam burada sorayım. İçinde İstanbul geçen Türkçe yazarların yazdığı kitaplar çok popüler oluyor gibi geliyor bana. Tabii her kitap değil ama. Yani bir yazarın kitabı yabancı dille çevrilecekse içinde İstanbul geçmesi tercih sebebi. Hatta bildiğim kadarıyla onu da konuk edersek sorarız. Niyetimiz de var gelirse. Ayşe Kuli'nin bir kitabı. Orijinalinde İstanbul olmadığı halde içine İstanbul lafı eklenerek, başlığına İstanbul kelimesi eklenerek yeniden basıldı. Çünkü bunun çok prim yaptığı düşünülüyor. İstanbul'un böyle bir cazibesi var galiba değil mi?
Tabii var. İstanbul bir marka. Yani şimdi ülkeye baktım. Şimdi sorun şu aslında Mevgün. Yani yabancı ülkelerde özellikle Batı'da Türk edebiyatı denince bir cazibesi yok. Açık konuşalım. Yani bayılmıyorlar bize. Bizim eserlerimizi yayınlamak için kimse kuyruğa girmiyor. Tam tersine... Yani özellikle son dönemde Türkiye'deki bu son yaşananlardan sonra iyice cazibemizi kaybetmiş durumdayız. Ama böyle şeyler var, bazı şeyler var. Örneğin İstanbul evet bir markadır ve İstanbul olanlar daha çok ilgi çekebiliyor. Yani şimdi benim başka eserlerim de Almanca'da ya da Yunanca'da yayınlandı ama İstanbul olunca daha fazla. Tabii bir de şöyle bir şey, özellikle Osmanlı coğrafyasında İstanbul'un çok büyük etkisi var. Çünkü bir şekilde onların dedeleri burada gelmişler, gitmişler Osmanlı nedeniyle gerek Balkanlar gerek Arap ülkelerinde böyle bir etkiden söz etmek mümkün. Evet.
Yani güncel bu İstanbul'dan çok mistik İstanbul.
Aynen öyle. Biraz? Aynen öyle.
Bu da buna çok iyi bir örnek bu kitap.
Bu tam. Bu gerçekten de şey. Şimdi o yabancı dilde yayınlandığı zaman Çin'de dahil, Meksika'da dahil şeyi görüyorum. Yani insanlar aynı zamanda şey diyorlar. Yani bir şehrin hikayesini tanımak. Aslında tabii roman biraz bununla ilgili bir şeydir. Yani romanlar aslında şehri anlatır. Her ne kadar Cervantes, Don Quixote'da bir şehri anlatmıyorsa da esas olarak romanların hepsinde bir şehir vardır ve her yazarın da aşağı yukarı bir şehri vardır ve bunu anlatır. Yani başta Ulysses'den tutun pek çok yazara kadar işte ne bileyim Paris'i anlatan yazarlar, Paris'in yazarları vardır, Londra'nın yazarları vardır, Dublin'in yazarları
Moskova'nın,
vardır.
Moskova'nın, St. Petersburg'un.
Tabii Kahire'nin yazarları var gibi. O yüzden çok oturan bir şey bu. Evet bununla ilgili ama bu kitap ilginç bir kitap aslında İstanbul Hatırası. Çünkü yani benim kafamda bir şey vardı. Şehri bir kahraman olarak anlatmak. Yani şehri bir roman kahraman haline nasıl getirebilirsin? Soru buydu, kafamdaki soru buydu.
Evet, İstanbul ana karakter aslında ama bir de yan karakterler var. Ne biçim işte kız taşı, yılanlı sütun falan. Sanki onlar da İstanbul ana karakter. İstanbul'un bazı tarihi parçaları da yan karakterler gibi okudum. Aynen. Ben kitabı. Bilmiyorum aynen sen öyle. Öyle mi yazdın?
Aynen öyle. Bir kere anlatacak çok şey var. Yani buradaki sorun şuydu. Hani Daniel ya bu kadar konuyu nereden çıkarıyorsun? Çıkarmıyorum, çok var, çok atmak gerekiyordu zaten. Yani sınırlamak zorunda kaldı. 2700 yıllık takriben tabii ki. Yani Bizantiyon, Kral Bizans'ın şehri kurması. Ya yani şehir dediğimiz yer de bugünkü bizim Topkapı Sarayı aslında. Yani bütün alan o kadar. Yani deniyor şehir falan diye, öyle büyük bir şey yok. Küçücük bir yer yani. Ama o günden bu yana 2700 yıl boyunca bir serüven geçiriyor bu şehir ve yeryüzünde başka hiçbir şehire kısmet olmayacak kadar çok önemli görevler üstleniyor. Yani işte şimdi o zamanın Beyaz Sarayı, yüzlerce yıl o zamanın Beyaz Sarayı, yani dünyanın yönetildiği yer bugünkü bizim Sultanahmet. Yani önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı, çok ciddi bir şey yani. Aşağıda hemen Roma Sarayı var, Büyük Roma Sarayı var. Bugün Ayasofya'nın bittiği yerle Sultanahmet'in başladığı yerden aşağıya bir çizgi çekersiniz denize doğru. Orada Büyük Roma Sarayı vardı. Yıllarca oradan yönetildi. Sonra işte Fatih'in almasıyla beraber Topkapı Sarayı'ndan. Ya aslında çok önemli. Ya bütün dünya kültürlerini etkileyen bir şehirden bahsediyoruz. Yani kıyıda köşede kalmış bir şehir. Ya Pekin de tabii önemlidir. Tamam yani. Yani ne bileyim Kudüs de önemlidir falan. Ama burada başlı başına bugünkü medeniyet dediğimiz ne varsa onların hepsinin kodlarının olduğu bir şehirden
söz ediyoruz. Yaşayanlarıyla değil, terk edenleriyle de Rönesans'ı derinden etkilemiş, tam başlatmış diyemesek de terk edenleriyle bile önemli.
Evet, eski dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi.
Kesinlikle ya, asıl yani hep öyle anlatılır zaten. Ve tabii ki sonuçta şehrin kendisi tam bir polisiye hikaye yani.
Şimdi polisiye demişken siz aslında bizim alıntıladığımız ilk sayfa kitabın genel kurgusunu çok da anlatmıyor bize. Hatta hiç anlatmıyor.
Evet, tabii.
Önemli bir yeri var elbette bu girişin tabii, ama bu tabii. Bir aslında Başkomiser Nevzat romanı.
Doğru, aynen öyle.
Bir polisiye. Hı-hı. Sizin meşhur karakteriniz Başkomiser Nevzat'ın baş kahramanı olduğu bir polisiye. Ve o kurgunun başladığı yerde bir cinayet var. Daha doğrusu bir bir ceset bulunuyor.
Doğru.
Sarayburnu'nda bir ceset bulunuyor. Madem ilk sayfası dedik, kurgunun ilk sayfasından o zaman devam edelim. Biraz anlatır mısınız? Nasıl yazıyorsunuz Başkomiser Nevzat'ları ya da bu kitabı,
tabii,
kurgusunu nasıl yazmaya başladınız?
Bu soru polisiye yazma heveslileri için.
Evet. Ya aslında Başkomiser Nevzat benim polisiye yazma sürecimden epey sonra ortaya çıktı. Yani öyle olur ya, hani polisiye yazarları çıkarlar ve bir karakter yaratırlar. İşte Sherlock Holmes'ten bu yana, hatta Sherlock Holmes demeyelim aslında, Poe'dan bu yana ilk Poe yaratmıştır. Augustine Dupin diye bir karakter yaratmıştır. Daha sonra Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes'i yaratmıştır. İşte bildiğimiz Agatha Christie'nin Miss Marple, Hercule Poirot'su vardır. Ve ondan sonra da bu gelenek devam etmiştir. Hep polisiye yazan bir polisiye karakter yaratır filan, orijinal bir şeyler katar kendi kültüründen filan. Ben de böyle olmadı aslında. Ben önce Sis ve Gece'yi yazdım, sonra Kar Kokusu'nu yazdım, sonra Patasana'yı yazdım. Bunların hiçbirinde şey yok, yani Nevzat yok. Bir gazetede, Yeni Yüzyıl diye bir gazete vardı, o zaman çıktı Başkomiser Nevzat. Fakat sonra çok ilginç, çok büyük ilgi gördü bu. Türker İnanoğlu hemen beni aradı, ya dedi bunu bir dizi yapalım ve bugün Arka Sokaklar diye anılan dizinin nüvesini öyle oluşturduk. Yani benim adımı yazmayın dedim, arka şeyini kurdum, yapısını kurdum. Sonra Uğur Yücel aradı, Karanlıkta Koşanları yaptık ama baktım ki ben romanını yazmadan bizim Nevzat filmcilerin, dizicilerin elinde heba olacak. Oturup o zaman Kavim romanını yazdım. Kavim romanında Başkomiser Nevzat çıktı ortaya. İşte Balatlı filan, işte bir Evgeniya diye bir sevgilisi var, yardımcılar Ali var, Zeynep var falan. Ondan bayağı bir yazdım Başkomiser Nevzat hikayesi. Sonra İstanbul'u anlatan bir roman yazacağım deyince dedim ki şimdi burada İstanbul'u anlatacağım ama karakterler olacak. Ben bu karakterleri ayrıntılarıyla anlatmayayım. Onun yerine bilinen bir karakter olsun ki ben İstanbul'u anlatayım. Yani zaten kitap uyumlu bir kitap. Ya bir de o karakterlerin hikayelerine girersem başlı başına iş bambaşka bir yere gidecek dedim. Ve böylece Başkomiser Nevzat'la İstanbul'un hikayesini birleştirmeye çalıştım. Benim romanlarımda ilk romanlarımda tarih yoktur. Yani Sis ve Gece'de tarih yoktur. Kar Kokusu'nda tarihi. Kar Kokusu'nda var biraz kendi tarihim. Türkiye Komünist Partisi Moskova'ya gidip gelme falan var ama antik tarihe buluşmam aslında biraz rastlantıyla oldu. Patasana'yı yazdım. Antep'te bir Hitit kazalanı. İşte onunla beraber birdenbire ben bir şeyi keşfettim. Gerçekten utanç verici bir şey benim adım ama Türkiye'de yaşanan büyük çoğunluk için utanç verici. Bu ülkenin ne kadar derin bir tarihi ve zengin bir tarihi olur keşfettim. Çünkü bize öğretilen tarih tümüyle yalanlarla dolu, tümüyle palavralarla dolu, sıkıcı, renksiz, soluk bir tarih. Ve çok sınırlı. 1071'de başlıyor. Oysa bu ülkedeki tarih 200 bin yıl.
Seçilmiş bir tarih.
Seçilmiş.
Kurgulanmış.
Tümüyle kurgulanmış. O yüzden tatsız, lezzetsiz bir tarih yani. Ve bunu keşfedince tarihle polisiyenin birbirine çok yakın olduğunu fark ettim. Yani aslında çünkü tarih denen şey nedir gerçekten? Geçmişte yaşanan olaylar mıdır? Hakikatler midir? Yoksa tarihçilerin anlattıkları mı? Tarihçilerin anlattıkları. Dolayısıyla bizim hakikati bulmak için de bir dedektif gibi çalışmamız gerekir. Yani bize anlatılan bir şey bu doğru mu yanlış mı? Büyük oranda yanlış. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle. Tarihi kazananlar yazdığı için.
Hem dedektif gibi çalışıyorsun hem tarihçi gibi çalışıyorsun.
Aynen öyle.
Sonuçta İstanbul hatırasına geliyorsun. Aynen sonunda öyle. Sayfalarca kaynakça.
Aynen öyle.
Pek çok tarih kitabında, araştırma, evet, kitabında ya da doktora tezinde bile görmediğimiz kadar geniş bir kaynakça var.
Doğru.
Romanın sonunda çok ender rastladığımız bir şey. Ne kadar zamanını alır? Aldığı daha doğrusu.
Bu kitap yani yazılma süreci 2 yıl ama ondan öncesinde bayağı bir çalışma oldu. Fakat bunu ben çok seviyorum Can. Yani şöyle söyleyelim. Çünkü iki şey var. Yani bir yazarın, edebiyatçının aslında esas olarak bizi mutlu eden şey yaratıcı yazarlık. Yani ama eğer entelektüel faaliyet olmazsa bundan zevk alman mümkün değil. Dolayısıyla ben bunu yazarken bir yandan entelektüel haz alıyorum. Yani bir problematik var. Yani bu şehrin tarihi neydi? Bu şehri kimler kurdu ve nasıl kurdular? Ve bu şehir ne oldu? Bugün niye bu kadar korkunç bir durumda? Neden bu kadar düşkün bir hale geldi bu şehir? Ve neden bugün talan ediliyor ve o kendi tarihine, şanlı tarihine gerçekten layık bir konumda değil? Bu sorunun cevabının peşinde koşmak gerekiyordu. Dolayısıyla bir yandan yaratmanın zevkini alırken bir yandan da entelektüel açlık, bilgi, tatmin, bunu yaşadım. Bu çok, bu benim öteki romanlarımın çoğunda da yaşadığım bir şey. Ve yani bir insan olarak, bir yazar olarak ve bir yani neyse işte aydın entel ne derseniz çok doyurucu bir şey, şahane bir şey. O yüzden bütün kaynakları belki bir satır okumuşumdur, belki bir satır almışımdır. Bütün kaynakları arkaya yazıyorum. Çünkü şu oluyor. Bu kitapları okuyanlar, yani benim özellikle böyle tarih tezli olan kitaplarımı okuyanlar diyorlar ki biz tarihi buradan öğrendik. Aman diyorum, sakın tarihi benden öğrenemezsiniz, bu bir roman. Ben merak uyandırırım. Öğrenmek mi istiyorsun? Dön, arkada kaynaklar var. O kaynakları oku. Çünkü orada gerçekten tarihçileri, yani Sultan öldürmeyi yazdım. Fatih'in İstanbul'u fethi ve o hikaye. Şimdi benimden öğrenemezsin. Halil İnalcı okuman lazım yani. Onun Osmanlı devri, Fatih devri vesikalarını okuman lazım. Ben bir roman yazıyorum. Ve ben bu romanı yazarken İstanbul'u bir şehri bir roman kahramanla yaptığım şey bu aslında. Ama asla tarihi kimseye öğretmiyorum.
Ama işte o merak uyandırmak asıl entelektüel faaliyet denen şey de belki insanlar da o merak uyandırmak değil mi? Yani o büyük söz söylemek yerine...
Doğru.
Bir de sadece tarih değil aslında. Kitabın girişinde teşekkür sayfalarında baktığınız zaman yani Osmanlı sikkelerinden kriminalistiğe, Ayasofya Müzesi'nden cerrahiye, hukuktan Jaco papağanlara, dini bilgilerden tasavvufa kadar pek çok alanda bir şeyler öğrendiğiniz, danıştığınız insanlara teşekkür etmişsiniz. Tabii. Şimdi bir kurgunun inandırıcı olması bu tür verilerin, romanda geçen unsurların gerçekçi olmasına, falsosuz olmasına çok dayanıyor. Ama galiba polisiye söz konusu olduğu zaman biraz daha kül yutmaz bir okur var herhalde,
doğru,
değil mi? Yani
doğru.
Belki bir aşk romanında bir tesadüfle açıklanan bir şeyi okur kabullenebilir
tabii,
ama
tabii.
Bir somut bir açığı olan bir polisiyeyi herhalde okur kabullenmez
etmez,
gibi geliyor
kabul
bana.
Etmez.
Ben okur olarak mesela polisiyeyi okurken bu tür detaylara çok daha fazla dikkat ediyorum. Tesadüflerin az olmasına.
Doğru. Bu çok doğru. Ama burada artık şöyle bir yere geliyor ki yani sadece benim okurum polisiye okumuyor. Aynı zamanda yani benim bu kadar yaygın bir okur kitlesinin olması çok çok yaygın gerçekten yani. Milyonlarca insandan söz edebiliriz. Nedeni sadece polisiye değil. İşte bu bilgiler. Yani mesela diyor ki ben buradan geçiyordum ve bu anıtın ne olduğunu bilmiyordum diyor. Yani ben de milyon taşının önünden defalarca geçtim. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Yani bir caminin önünden geçiyorum ve caminin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi işte papağan Gülhane Parkı'nda papağanlar, bu papağanların hikayesini bilmiyordum. Dolmabahçe'de bir bunların hepsi birlikte olunca birdenbire insanlar bu kitapları sevmeye başladılar. Çok anlamlı. Ve dönüp şimdi canım da söyledi gibi okumaya başladı. Ya bir dakika İstanbul'un tarihinde ne varmış? Yahut işte İttihat Terakki'yi anlattığım Elveda Güzel Vatanım'da ve hatta gezmeye başladılar. Ya yani o kitabı alıp Balkan turu yapanlar var. Bu kitabı alıp Sultanahmet bölgesini, tarihi yarımadayı gezenler var. Yani aslında insanlarda evet bir merak duyandı. Ya yani bir okuma, lezzetli bir okuma, bir polisiye merakı içerisinde yaşama ama diğer yandan yaşadığı şehir neymiş? Yaşadığım şehir, ben burada yaşıyorum ama bu şehrin hikayesi neymiş? Bunu öğrenmeye başladılar ki bence bu da aslında hani tırnak içinde bilinçlenmek dersek, esas olarak vatandaş olmak dersek ya da şehirli olmak dersek esas özü budur yani şehirli. Önce şehrini bilmek. Çünkü şehrini bilmeyen hiçbir şey bilmiyor.
Peki şimdi biz demin ilk sayfasını dinledik. Biraz daha teknik konulara geçeyim. Başkomiser Nevzat'ın radyo tiyatrosu var.
Evet.
Sesli kitap formatı
tabii,
var. Ondan ilham alınarak dizi oldu.
Tabii.
Film oldu.
Evet.
Oyun oldu. Zaten yazılı roman olarak görüyoruz. Çizgi romanı var. Bir İsmail evet. Gülgeç'ten,
doğru,
bir Abdülkan'ın çizimlerinden. Aşağı yukarı her format oldu.
Oldu, evet.
Böyle her yeni formatta biraz yabancılık hissediyor musun? Ya da kolay ısınıyor musun? Mesela sesli olarak duyduğunda, başkomiser Nevzat'ın sesini duyduğunda ya da İsmail'in veya Abdülkan'ın çiziminde o yüzü gördüğünde.
Şimdi ben de şöyle oluyor açıkçası arkadaşlar. Yani ben bir roman yazıyorum. Yazdığım roman ve bu işte şu anda formu sözcüklerle oluşuyor ve kitap olarak var ya da Kindle olarak var. Tablette o görebiliyoruz. Sonuçta buradan bir resimli roman olduğu zaman bence artık o benim eserim değil. Bence o artık başka bir esere dönüşüyor. Bir film olduğu zaman, bir tiyatro olduğu zaman, radyo tiyatrosu olduğu zaman başka bir şeye dönüşüyor. Ve ben oradaki duygum şu açıkçası. Benim eserim orada asıl kaynak o, yazılı olan kitap. Buradan esinlenerek başka sanat alanlarını desteklemiş oluyorum. Evet tabii ki o zaman ne oluyor? O sanat alanlarının organik yapısı gereği bir takım değişiklikler oluyor. Bu beni çok bozmuyor. Buna bozulmuyorum ben. Çünkü sonuçta resimli roman dahi romandan farklı bir lezzet verir. Kaldı ki sinema veya başka şeyler. O yüzden burada bir sıkıntı pek öyle yaşamıyorum. Yani ben şey değilim ama eserimin kelimesine dokundurtmam diyenlerden değilim. Çünkü iyi olursa benim sözcüklerimin lezzeti artmıyor. Kötü olursa da azalmıyor. Yani öteki türlü ama sanatsal alanları yani Ninatta'nın Bileziği diye bir şey yazdım, opera oldu mesela, çok büyük mutluluktu benim için. Yani hani oradaki Ninatta benim kafamdaki Ninatta mı değil ama bir başka sanat alanını desteklemiş olmak bir yazar olarak çok keyifli bir şey.
Demin sorduğum şeye dair, konuştuğumuz şeye dair bir şey daha dönüp sormak istiyorum size. Aslında bu polisiye yazarlığının sanki kilit cümlesi gibi bir cümle var eserinizde, bu kitapta, İstanbul Hatırası'nda. içinde bulunduğu durumu anlatmak için aslında başkomiser bunu söylüyor ama sanki polisiye yazarlığının özüne dair de bir şey söylüyor. Size gerçekleşmesi zor, neredeyse imkansızmış gibi görünen bir olayın bağlantılar ortaya çıktığında ne kadar da basit bir açıklaması olduğunu görürsünüz diyorsunuz, dedirtiyorsunuz. Mesela burada da, şimdi spoiler vermeyeyim, sonunu söylemeyeceğim ama yıkılan bir duvar ne kadar basit bir şey. Tabii. Ama aslında bütün kitap ona dayalı. Yani öndeki 500 sayfa bu sondaki bir küçücük olaya bağlanıyor. Basit bir olay ama açıklaması kolay bir bağlantı. Bu tür kilit olayları nasıl kurguluyorsunuz? Yani mesela kitabın özünü aslında ya da en kilit anını bu oluşturuyor. Ve bütün 500 sayfa oraya ulaşmak için yazılıyor. Bunun anlatır mısınız birazcık? Yani çünkü o kıvılcımı o bu kitabın.
Teknik olarak ben şöyle çalışıyorum. Başka polisiye yazarlar nasıl çalışır bilmiyorum. Öncelikle yani bu 500 küsür sayfalık kitaptan önce belki de 1,5 sayfalık bir kurgu. Ne olacak? Ya nasıl olacak? Son derece basit bir şekilde yazmış. Sinopsis çok basit. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Bundan buraya gidilecek. Yazmaya başlamadan önce okuma sürecinde bir yandan okuyup bir yandan bu kurguyu kafamda tartmaya başlıyorum. Henüz yazmıyorum. Henüz hiçbir satır yazılmamış. Yani o ilk cümle yazılmamış henüz. Ama okuma devam ediyor ve kurgu devam ediyor. O olursa ne olur, sağlamasını yapıyorum kafamdan, bu saçma mı kaçar, bu olursa çok mu basit kaçtı, çok fazla rastlantı mı var, bunu böyle mi değiştirmek? En sonunda bu bitiyor, evet diyorum yani tamam, yani tamam bu kurgu iyi. Ya bu denklem gayet başarılı, güçlü, taşıyabilir yani 500 sayfayı taşıyabilir diye. Yazmaya başlıyorum, yazarken yalnız bazen şöyle oluyor, kurgunun temeli değişmemekle birlikte yan sokaklar, ha, bu olmamış diyorum. Yani bunu kaltalım ya da hayır buraya ağırlık verelim, burası daha çok oluyor diyorum. Eğer baştan o kurguyu yapmazsan bu şeye benzer. Hani mimarsınız ve bir evin planını yapıyorsunuz. Birdenbire bir bakarsınız ki ana tuvalet dışarıda kalmış. O yüzden baştan bu kurguyu oluşturduğum zaman o duvarın çökmesi ya da başka bir şey bütün o yapıyı kucaklayabilecek, kaldırabilecek o püf noktasını oluşturabiliyor. Aksi takdirde sakil kaçar, zayıf kaçar ve çöker.
Ama ana kurgu hiç değişmiyor.
Ana kurgu temelde bugüne kadar hiç değiştirmedim. Hiç değiştirmedim. Geldi gitti ama ana kurgu üzerine en az bir yıl. Bir yıl yani hani üzerine yat derler yani mal almadan önce bir gece uyu falan derler. Ben bir yıl bunun üzerine uyuyorum. Bir yıl düşünüyorum izlediğim filmlerde, okuduğum romanlarda, bazen sohbetlerde yani kimsenin aklına bir şey anlatıyor. Mesela adamın arkadaşıyla kavga etmiş, arkadaşı ona kazık atmış. O onu anlatırken ben oradan bir şey çıkarıyorum kurguya dair. Yani bir yıl boyunca
onunla yaşıyorum,
test ediyorum. Yani gündelik olaylarla, izlediğim filmlerle, duyduğum hikayelerle test ediyorum. Aksayan bir şey olursa o zaten değiştiriyorum. Ha bir dakika burada bir saçmalık var, bunu değiştirelim, olmayacak galiba diyorum. Ama aksamamışsa tamam diyorum, evet hadi başlayalım o zaman.
Peki o meşhur ilk satırı yazdıktan sonra vazgeçtiğin kitap oldu mu hiç?
Yok, hiç vazgeçmedim. Çünkü çok düşündüğüm için kolay kolay vazgeçmiyorum. Yani genellikle ilk satırı da değiştirmedim. Çok düşünüyorum. Yani benim gözümün önünde artık belirleniyor hikaye. Avucumun içinde tutabiliyorum. Karakterleri avucumun içinde tutabiliyorum. Ondan sonra yürüyor zaten. Yani yazdıktan sonra alıp başını gidiyor.
Kurgu bir yandan da tabii bir karakteriniz de var. Nevzat. Evet,
tabii.
Siz ona Alaturka İstanbullu Nevzat diyorsunuz. Doğru. Bir yerde okuduğuma göre Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ve birazcık da Seven'daki Morgan Freeman'dan esinlenmişsiniz. Doğru. İki ayrı yerden okudum bunu. Cevat Yurdakul'da 12 Eylül öncesinde vurulan bir...
Doğru, solcu bir polis. Tabii. Polder vardı. Polderli bir polis.
Biraz onlardan esinlenmişsiniz. Evet. Bu aslında makul bir adam. Genellikle bu tür polislerin ya da dedektiflerin hep böyle bir arızalı tarafı olur. Kimi alkolik olur, kimi kumarbaz olur, kimi küfürbaz olur, kimi şiddet sever. Sizinkinde hiç böyle bir şey yok. Yani tek kötü alışkanlığı, o da kötüyse rakı seviyor, meze seviyor. Doğru. O da kötü bir şey değil tabii. Niye böyle makul? Yani hani Türk polisi olduğu için mi?
Yok aslında tabii şöyle.
Yoksa siz makul biri olduğunuz için mi?
Ben galiba makul biri olduğum için. Bir de aslında şeyde beni... Kapandı şimdi ya, polis akademisi vardı Gölbaşı'nda Ankara'da, oraya davet ettiler. Polislerle konuştum ve onlara şu cümleyi kurmuştum. Başkomiser Nevzat benim emniyet müdürlüğüne önerimdir. Yani eğer siz hani diyorsunuz halkın polisi bilmem ne, milletlisi polis, dediğim polis bu. Yani bunun gibi polisler olursanız yani bilime dayanan, çözerken, işkence yapmayan, vicdanlı, O zaman halkın polisi olursunuz yani. Bir tek yolu var, bu, başka bir yolu yok. Şimdi aslında baktığımız zaman dedektifleri biraz önce saydım. Bu dedektiflerin hepsi zeka. Yani klasik dedektifler işte Agustin Dupin öyle de büyük zeka analisttir adam yani. Hani buraya gelirken senin konuşmanlar anlar ki sen yolda gelirken bilmem ne mağazasına uğradın şunu aldın falan diye böyle birdenbire anlatır. Sherlock Holmes de öyledir. Hercule Poirot da öyledir. Aslında öyle değil tabii ki. Öyle bir şey yok. Yani deliller var, iyi bir takip var, iyi bir gözlem var, şahitler var, bilim var, bilimin bütün alanları var. Bunları kullandığın zaman aslında mümkün değil. Yani bir katilin kendini saklaması mümkün değil. Gerçekten öyle. Kriminal laboratuvarda, emniyette böyle bir laf vardır. Her yazar kocaman, her temas bir iz bırakır. Bugün bir cinayet işleyeceksiniz, uzaylı gibi giyinmeniz lazım. Yani uzaya giden bir astronot gibi giyinmeniz lazım. Tümüyle yalıtlama, parmak izi, ayak izi, DNA, ter, saç, bu kadar kamera mümkün değil. Çok zordur yani. Eğer polis çözmek isterse, bir takım nedenler çözmek istemeyebilir. %100 çözer. Yani çok net. Onun için deha olmaya falan gerek yok. Burada da Nevzat öyle biri. Ama Nevzat'ın bir defosu var aslında. O defo da şu. Bu kadar iyi polis olmasına rağmen hala karısıyla kızının katillerini bulamadı. Ya böyle bir defosu var. Yani böyle bir insan olsun istedim. Süper bir kahraman olsun istemedim. Ama şimdi bir roman yazacağım ben. Bu roman Berlin, Bergama arasında geçecek. Orada bir karakterim var. Bu sefer bir kadın. Alevi, Kürt ve Almancı. Elmas diye bir kadın. Karakter bu. O kadın biraz arızalı bir kadın olacak. Doğal olarak öyle olacak yani. Hem Kürt hem Alevi hem Almanya'da yaşıyor.
Bu Berlin Bergama hikayesi sormanın sakıncası hiç yoksa sakıncası yok. Kaçırılan
altarla, evet, Zeus altarıyla alakalı. Zeus altarı. Yani ben şunu, aslında benim romanlarımda İstanbul Hatırası'nda olduğu gibi Türkiye'deki önemli tarihsel şeyler, benim öğrenmek istediğim, ben kendi öğrenmek istediğim şeyleri yazıyorum. Çünkü bunları öğrenmem lazım. Hep aklımı kurcalayan bir şey vardı. Biz onu çok bilmeyiz. Anadolu'nun Helenistik tarihi ne zaman başladı? Yani bu gidiyoruz antik şehirler, Yunan şehirleri görüyoruz ya Ege kıyılarında bilhassa. Bu ne zaman başladı? Ben bunu bilmiyordum. Bunu çok merak ettim. Şimdi bunu öğrenmek için bu romanı yazıyorum ben. Dönüp bunu okuyorum. Yani işte artık biliyorum yani Büyük İskender'le daha çok başlayan bir şeydi. Daha önce Persler var filan ama bunu öğrenmek istiyorum. Ve bunun için de tam da örnek odur. Çünkü Pergamon, yani bugünkü Bergama gerçekten o dönemin yıldız şehirlerinden, sanat merkezlerinden olağanüstü bir antik şehir. Orayı yazma, evet, orayı yazmak
istiyorum. Siz şimdi bunu da söyleyince aklıma şu geldi. Mark Twain'in lafı mıydı tam hatırlamıyorum ama ne zaman bir kitap okumak istesem oturur bir tane yazarım demiş. Siz de ne zaman bir şey öğrenmek istesem oturur bir roman yazarım.
Vallahi öyle, gerçekten öyle. Ama o zaman çok iyi öğreniyorsun. Yani mesela İstanbul'un tarihini inanılmaz bir şekilde iyi bilirim. Ya saatlerce konuşabilirim bu konu üzerine. Çünkü o kadar çok kitap okudum, okuma değil, gezdim ve yazdım. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani pek çok uzmanla konuştum. Çok yani gerçekten bu bir tez gibi, bir üniversite bitirme tezi falan gibi bir şeydir bu. Öteki de öyle yani. Bab-ı Esrar, ben tasavvuf ve sufiliği bilmem ama artık uzman oldum. Onu yazarken uzman oldum. Yani yine tabii ki yani ben bir tasavvufçu değilim. Hani öyle bir şeyim de yoktu. Ben bir sonuçta bir yazarım gerçekten. Bu çok faydalı bir şey. Öğrenmek için şahane bir şey.
Peki şimdi tekrar Nevzat'a dönersek biraz da yazma hevesleri için yaptığımızdan dolayı bu kaydı. Şimdi bir karakter yaratıyorsunuz ve onun aranızda bir ilişki oluyor. Demin siz de söylediniz, bunun tarihteki en meşhurlarından biri Agatha Christie'nin Poirot'su. Christie bir saatten sonra Poirot'a gıcık olmaya başlıyor. Buna kadar züppe bir adam, buna kadar şımarık bir adam. Fakat o kadar popüler bir karakteri öldürmek de kolay değil. Şimdi gördüğüm kadarıyla şimdilik Nevzat'la aran iyi.
İyi, yok iyi. Ben seviyorum Nevzat'ı.
Bir gün Agatha Christie Poirot ilişkisinde döner mi ilişkiniz? Sorur musun yani?
Zannetme, daha beteri var tabii. Evet, bu var. Bir de şey, Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes'u öldürdü. Nefret etti gerçekten, bu gerçek oluyor. Nefret etti, öldü. Allah'tan ölüm raporunu yayınlatmadı. O kadar büyük tepki çekti ki yeniden ölmemiş meğersem falan diye yeniden yazdı, tamam mı? Ya ben Nevzat'ı seviyorum. Hakikaten seviyorum, öyle bir şey yok. Bir romanımda aslında yazdım. Gıcık alıyor benden yani. Beyoğlu'nun en güzel abisinde. Bir yazar var, o yazar benim yani. Sürekli adama gelip anlatıyor. Şöyle yapacaksın, nereden biliyorsun diyor. Ama Nevzat'ı seviyorum. Yok, öldürmeyi düşünmüyorum, hakikaten seviyorum. Ama böyle bir şey de var Can, onu söyleyeyim. Yani benim romanlarımın hepsinde Nevzat yok. Yani dört romanımda var. Öteki romanlarımda yok, işte mesela bunda yok. Yani bu Berlin Bergama romanında Nevzat yer almayacak. Başka bir karakter olacak. Çünkü yazar açısından şöyle bir sorun var. Bak bu bir karakter yaratmayı düşünen yazar arkadaşlarımız için öğretici olabilir ya da bu deneyim faydalı olabilir. Ya bir süre sonra sıkılıyorsun. Yani yazmanın en güzel kısmı bilinmeyen patikalarda yürümektir. Sabit bir karakterin olması demek sizin sıkılmanız anlamına gelir. Çünkü zaten belli, yani adamın Evgeni diye bir sevgilisi var, mecbur onun yanına gidecek, onun meyhanesine gidecek, içki içecek, işte Türk sanat müziği dinlenecek, Ali var, Zeynep var. Tabii ama şimdi mesela bu Elmas karakteri beni çok heyecanlandırıyor çünkü bilmiyorum aslında. Yani bilgi topluyorum, gidip Almanya'daki kadın Türk polislerle falan görüşüyorum falan. Ama hoş yani, tamam, hiç bilmediğim bir şey ve bilmediğim bir şeyi yazacağım. Bu çok eğlenceli bir şey. Hoş, güzel bir şey yani. Yeni bir aşk gibi aslında. Yeni bir şey, yeni bir kadını tanımak falan gibi. Yepyeni bir dünyaya giriyorsun aslında.
Yeni bir coğrafyanın haritasını çıkarıyorsun.
Evet yani. Ama öteki de güzel. Bir süre sonra diyorsun ki ya bir dakika, hani burada bizim eski dostlar var, bir döneyim. O dostlara dönelim. Tekrar da bir süre sonra dönüyorsun.
Biz Elmas'la ne zaman tanışırız tahminen?
Vallahi 2020'yi bulur. Yani çünkü çalışıyorum şu anda. Hem Bergama'ya çok sık gidiyorum, hem de Berlin'e çok sık gidiyorum. Berlin'de bir evim var. Sık sık gidiyorum oraya. Çünkü aynı zamanda bu Berlin romanı olduğu için bir göçün romanı da olacak. Yani Elmas özelinde Berlin'de yaşayan Türklerin romanı olacak.
Sosyal boyutunda göçmüş Türkler, Türkeliler mi var?
Elbette. O kadının simgesinde çok güzel de bir hikaye var. Şimdi tabii anlatmayacağım. Çok çok hoş bir hikaye. Yani romanın kendi organik yapısında bu göçle ilgili çok güzel bir hikaye var. Demokratik Almanya, bölünmüş Almanya, bunların getirdiği çok güzel hikayeler var. Oraya gidip Türklerle konuşuyorum yıllardır. Onlar inanılmaz güzel hikayeler anlatıyor. Olağanüstü güzel hikayeler. Bütün hepsinden oluşan bir roman çıkacak yani.
İştahlandırmazsan
da ben dinlemem yani. Tadı kaçmasın.
Keseriz, yayınlamayız.
Yani hem komik hem trajik çok o kadar güzel hikayeler var ki yani. Aklımızın ucundan geçmez yani. Mesela hepimiz duvarın yıkılışını biliyoruz. Ama o duvarın yıkılışının yarattığı öyle hikayeler var ki. Evet. Bir tarafı çok komik, bir tarafı çok trajik, acı. Yani müthiş bir hikayeler var. O Almanya'ya giden Türk işçilerin yaşadığı öyle şeyler var ki ya. Müthiş bir şey yani. İşte gidiyorlar bunlar, şimdi domuz eti yemeyecekler güya, bir tanesini anlatayım. Dil yok. Gidiyorlar ve kasaba ya da işte markete tavuk taklidi yapıyorlar yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hakikaten baktığın zaman bir tarafı komik, bir tarafı acı. Yani böyle bir şey. Adamı köyünden alıp götürmüşsün, yıl 60'lar falan yani. Böyle acayip bir hikaye var orada.
O zaman yani bu söyleşi de yazarlar için belki akılda kalması en faydalı olacak şey, ya da yazar adayları için gerçeklere dayanın, veri toplayın, okuyun, öğrenin. Çünkü hiçbir kurgu gerçeğin yerini tutamaz. Hiçbir kurgu gerçekle desteklenmiş bir anlatıdan daha zengin, daha yaratıcı olamaz.
Vallahi öyle, ama sonuçta tabii yani sonuçta bir kurgu çıkacak yani, evet. Yani ben hani gerçeğe sadık kalmayabilirdim. Sonuçta bir roman yazıyorum ama ben bunu tercih ediyorum. Ahmet Ümit olarak bunu tercih ediyorum. Başka bir yazar çıkar, her şeyi değiştirebilir. Bu da mümkün. Yani sorun şu, yazacak arkadaşlarımızın neye hevesli olduğu. Yani ona uygun düşenin, onun mizacına uygun düşenin, hangisini yazmaktan daha çok zevk alacağını saptaması, bu çok önemli bir şey. Çünkü bu benim tarzım. Yani sanatta biricik olan, önemli olan şey biricik olmak. Yani ben Agatha Christie gibi yazarsam bir kıymeti yok yani. Umberto Eco gibi yazarsam da bir kıymeti yok. Ben Ahmet Ümit gibi yazmalıyım. Ahmet Ümit diye bir şey yaratmalıyım. O arkadaşımız da işte Feridun bilmem ne olmalı. Yani kendini yaratması lazım. Ama bunu bu yoldan giderken örnek aldığımız çok tabii insan, yani önemli yazarlar var. O yazarları seçmek de çok mühim. Çünkü her şeyi okuyamazsınız yani. O yazarları bulmak da önemli. O yazarları bulup oradan başka bir yere sıçramak, onları aşmak diye bir şey söz konusu değil. Bir bilimsel bir şey buluş yapmıyoruz biz. Ya başka bir renk yaratabilirseniz ne güzel işte.
Ahmet Ümit, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Çok
bir kez daha vurgulamak istiyorum. Başta da söyledim. Yani. İçin az yapmadan gelmen çok önemli bir şey. Çünkü
rica ederim.
Kitap satış rakamları arttıkça insanların tavırları değişebiliyor diye ben öyle biraz hafif
dedikodu tarzı. Evet, İstanbul şey Hatırası'nın da Storytel'de ne kadar dinlendiğini bilmiyorum ama elimizdeki kitabın 421 bin adet basılıp satıldığını da söyleyeyim.
Doğru. Bu şey çoğu vardır.
Fazlası vardır, eksiği yoktur.
Kesin.
Evet, doğru söylüyorsun.
Korsan diye bir şey var. Korsanım bir neleri. Tabii.
PDF'den indireni ve tabii dinleyeni.
Dinleyeni de var. Yani, evet.
Storytel'de kayıtlı halinden dinleyeni rakamını bilmiyoruz ama.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir başlangıç oldu programımız.
Hayırlı uğurlu olsun tekrar.